Kutsal İsyan 1, 16. ayrım, sayfa 239. Mustafa Kemal boşta oturduğu kendi gizli ve tehlikeli düşüncelerinin çıkarına çalışıp durduğu halde hala ordu kumandanlığı maaşını ve tahsisatını alıyordu. Cevat Abbas da yaverliğinde bulunuyordu. Gerici kabinelerin başları ile padişah hala bu garip kuşu neyleyeceklerini bilmiyorlardı. Bunun yırtıcı bir kuş, bir şahin, belki de bir kartal olduğunu sezmiyor değillerdi. Ne var ki onu hangi avda nerede kullanacaklarını düşünüyorlardı. Bir türlü işin içinden çıkamıyorlardı. Bunun için de bu sarışın kartala verdikleri tayını kesmiyor, onu şimdilik ürkütmemeye çalışıyorlardı. Bu yüzden de ordularının başından alınmış olan Mustafa Kemal, ileride iç ve dış düşmanlar üzerine saldırtacağı hürriyet ordularının yaratılması projeleriyle uğraşarak aldığı maaşı adam akıllı hak ediyordu. İstanbul Sosyetesi'nin pek iyi tanıdığı Mevhibe Celalettin, kürkünün tüyleri üzerinden çise damlaları damlayarak orta kattaki büyükçe salonun kapısında görününce Mustafa Kemal bir centilmen gibi yerinden fırladı ve orada sohbet ettiği Doktor Tevfik Rüştü, Doktor Rasim Ferit ve Fethi Beylerden müsaade isteyerek prensesi aşağı kattaki çalışma odasına götürdü. Karşılıklı oturdular. İkisi de ayak ayak üstüne atarak birbirlerini dinlemeye hazırlandılar. Prenses heyecanlı görünüyordu. Pek önemli bir şey olmasa Cevat Abbas onu böyle apar topar buraya getirir miydi? Mustafa Kemal'in verdiği sigarayı prenses dudaklarına kıstırmış, yine onun çaktığı kibrite uzatarak yakmaya çalışıyordu. Heyecandan eli titriyordu. Bunu gören Mustafa Kemal onu daha çok heyecanda bırakmamak için... Hanımefendi dedi, sizi buraya kadar yorduğumdan ve böyle heyecana düşürdüğümden dolayı ilk önce affınızı dilerim. Bir şey değil paşam, ben emrinize seve seve geldim. Teşekkür ederim, şimdi beni dinleyiniz. Sol eliyle caddeye bakan perdeyi araladı. Şu karşıki konağı görüyor musunuz Mevhibe hanımefendi? O konağı iyi bilirim, Ethem Paşa'nın konağıydı orası. Ama şimdi değil. Şimdi İtalyan İşgal Kumandanlığı karargahı. Kolonel Roletto oturuyor orada şimdi. Evet. İşte orada gelecek hafta Kolonel Roletto bir balo verecek. Şimdiden içkiler, masalar, sandalyeler taşınıp duruyor. Hazırlık gırla gidiyor. Sizin de bu baloya gitmenizi istiyorum. Hem de muhakkak gitmenizi istiyorum. Prenses Mevhibe sosyete kadınıydı. Baloların erkane adabı olduğunu bilenlerdendi. Bunun için şaşkın şaşkın Mustafa Kemal'in yüzüne baktı. Onun şaka yapmadığı meydandaydı. Aman paşam, hiç davetsiz baloya gidilir mi? Hem ben kimseyi tanımıyorum ki. Mustafa Kemal sigarasından bir nefes çekerek gülümsedi. Bu sizin için basit bir şeydir prenses. Halledebilirsiniz bunu. İsterseniz bunu sizden bekliyorum. Mustafa Kemal'in sesinin tonu çok yumuşaktı. Dostça, ahbapçaydı. Yine de bu yumuşak ton içinde emre benzer bir koku yüzüyordu. Prenses kendini tutamayarak güldü. Madem ki emrediyorsunuz, ne yapıp yapıp giderim. Mustafa Kemal de bunun üzerine gülümsemek zorunda kaldı. Emir değil, rica ediyorum. Peki diyelim, bir yolunu bulup baloya gittim. Orada ne yapacağım, ne yapmamı istiyorsunuz orada? Siz bir kere bu işi hallediniz, ondan sonra sizinle uzun boylu konuşuruz. Prenses Mustafa Kemal'in yüzüne dikkatle baktı. Mavi kadife yumuşaklığıyla bakan bu iri ve şehla gözlerin erkekçe güzelliğine güç dayanılırdı. Prenses onun paşalığından gelen emir vız gelirdi. Ne var ki bu güzel gözlerin emrine boyun eğecekti. Kalktığı zaman Mustafa Kemal'in uzanan elinin içine eldivenli elini teslim eder gibi bıraktı. Mustafa Kemal bunu iki eliyle pek kibarca sıktı ve başarılar dileyerek onu sokak kapısından uğurladı. Şişli Caddesi'ni soğuk bir poyraz yalıyor ve hafiften bir yağmur serpiyordu. Prenses bir kez daha dönüp gülümseyerek köşede kayboldu. Bu sırada caddeden abonoz yüzleriyle bir Fransız Senegalli bölüğü geçiyordu. Zenciler İstanbul'un soğuğundan büzülmüş, asık yüzleriyle yürüyorlardı. Atları üzerinde dimdik durmaya çalışan Fransız subayları, küçük dağları ben yarattım diyen birer küçük Napolyon minyatürü gibi ilerliyorlardı. Mustafa Kemal kapıyı kapayıp içeri girerken Napolyon'un bir Moskova dönüşü olduğu gibi General Franchet Despere'nin de bir İstanbul dönüşü olacaktır. Bunu yarının tarihleri yazacaktır diye söyleniyordu. Prenses Mevhibe Celalettin eve dönünce çabucak soyundu. Hizmetçisinin harlandırdığı çini sobasının yanına sokuldu. Hava hatırı sayılır bir soğukla yüklüydü. Vücudunda hafif bir titreme duyuyordu. Bu bütünüyle soğuktan üşümekten ileri gelmiyordu. Mustafa Kemal'le bu enteresan karşılaşmanın sonra onun kendisine önerdiği serüvene benzer işinde bu titremede payı vardı. Bunu da seziyordu. Mustafa Kemal'e bir asker gibi boyun eğmek hoşuna gidiyordu. Sosyeteye girmiş olsa kadınlar üzerinde pek çok sükse yapacağını pek iyi bildiği bu genç ve yakışıklı paşa ne yazık ki sanki kedi gibi münzevi yaşamasını seviyor ve hep alnı düşünceyle kırışmış insanlarla konuşup görüşmekten hoşlanıyordu. Kadınlara karşı ne kadar da yakın, sokulgan bir davranışı vardı. İşte o kadar ilişkileri daha derine götürmek olanakları baş gösterdi mi, hemen cephede hiç yapmadığı, yapmadığı değil aklına bile getirmediği ricatı yapıyor ve ortadan siliniyordu. Demek ki o kadını ayağına takılmak tehlikesi olan bir bukaya benzetiyor, benzetiyor değil öyle biliyordu. Yazık diye düşündü. Böyle şahane bir erkek kadına layık olduğu değeri vermeden kocayıp gitsin. Biraz ısınmıştı, kalktı, ipek geceliği içinde endam aynasının karşısına geçti. Son modaya göre kesilmiş saçlarını düzeltti. Bir süre böylece kendini seyretti. Kafasının içinde hem Mustafa Kemal'in kendisini soktuğu çıkmaz sokaktan bir gedik arayan bir enerji akımı gelip geçiyordu. Bu baloya gidecek olanlar tatlı su frenkleriyle işgal kumandanlıklarına birer yol bularak sokulmuş kimi kuşkulu Türk aileleri olabilirdi. Yine işin en kolayı İstanbul'un en kalbur üstü azınlık ailelerinden birisine yanaşmaktı. Prenses o gece geç vakitlere dek uyuyamadı. Bu yeni serüven onun ruhunu bir entrika alemine sokmuş ve bütün güçlerini ayaklandırmıştı. Evet, mutlaka bu baloya gitmenin yolunu bulmalıydı. Kafasına takılan birkaç ad arasında en sonra Pera Palas Oteli müdürünün karısı Madame Martin üzerinde durdu. Evet, ancak ona çağrı sağlayacak kadın bu olabilirdi. Geç vakit uykuya dalarken Mustafa Kemal'e karşı yüzünü kara çıkarmayan Talihe şükranla gülümsüyordu. Mustafa Kemal Levent gibi bir erkek güzeliydi. Ne yazık ki türlü iklimlere bürünmüş uzun cephe yaşayışı onu epeyce hırpalamıştı. O sinirleriyle yaşayan bir insan olduğundan bırakışmanın binbir karşıt olay ve düşünceleri içinde korkunç bir iç yaşayış yoğunluğu onu ara sıra çarpıp yatağa seriyordu. Dümdüz bir ideal caddesinin binlerce on binlerce yan sokaklarından önüne çıkıveren çıkması mümkün hatırı sayılır sürprizler ve yine de ileri doğru yönelmiş korkunç bir enerji akımı onun sinirlerini her an bir yay gibi gergin bulunduruyordu. Bu kez de eski böbrek sancıları bir kenara çekilerek yerini mide hummasına bırakmıştı. Mustafa Kemal bu en civcivli günlerde insandan en çok sağlık ve uyanıklık isteyen zamanlarda yine yatağa mıhlandığı için pek üzülüyordu. Kendisini tedirgin duyunca hemen ta Selanik'ten gençlik arkadaşı olan Doktor Tevfik Rüşlü ile Doktor Rasim Ferit'i çağırtmış ve onlar da onun hastalığına hafif bir mide humması teşhisini koymuşlardı. Mustafa Kemal şimdi birinci katta büyük salonun tam karşısındaki küçük yatak odasındaki demir karyolasında gecelik keten entarisi ile bağdaş kurup oturmuş, battaniyesini göğsüne dek çekmiş ve yastıklara dayanmış olarak pencerenin yanında birer sandalyeye çökmüş olan iki ahbap doktorla dertleşiyordu. Bu ara kapı vuruldu, emir erinin başı göründü. "Çağırttığınız hanım geldi paşam." Prenses yüzü soğuktan kızarmış olarak içeri girdi. İki doktor kalkarak yerlerini ona bıraktılar. Mustafa Kemal de yatağından doğrulur gibi yaptı, yüzünden bir tatsızlık akan paşanın hasta olduğu ilk bakışta göze çarpıyordu. ''Ne o paşam, geçmiş olsun, neniz var?'' Prenses baktı, paşanın mavi yeşil karışımı gözlerinin içinde hararetin soldurduğu tonlar yüzüyordu. Yanakları her zamanki gibi çöküktü, konuşurken de hafifçe soluyordu. ''Tevfik Rüştü Bey, hanımefendi'' dedi, ''paşamız hafif bir mide humması geçiriyor.'' 2-3 gündür rahatsızlık sürüyor. Fakat birkaç gün daha da sürebilir. Tekrar geçmiş olsun efendim. Prenses Tevfik Rüştü'nün koltuğuna çöktü. Mustafa Kemal, hanımefendi özür dilerim dedi. Bizim emirberle sabah sabah sizi çağırtmak zorunda kaldım. Mutlaka hizmetçiniz uykudan kaldırmıştır sizi. Evet, öyle oldu ama ne beis var paşam. Zaten emir eriniz çağırmasaydı ben gelecektim. Mustafa Kemal ile prensesin gizli bir konuşması olduğunu anlayan Tevfik Rüştü Bey ile Rasim Ferit Bey kalkıp salona geçtiler. Koronel Roletto'nun balosu gelip çatmıştı. Aksi gibi Mustafa Kemal de 3 gündür hastaydı. Ateşi vardı. Prensesi de emirleriyle sabah sabah salt bu iş için çağırtmıştı. O henüz ağzını açıp bir şey söylemeye fırsat bulmamıştı ki prenses. Paşam dedi, bu akşam karşıda balo var. Gidecek miyim ben de? Mustafa Kemal doğruldu, gözlerinin fersiz maviliği bir enerji yağmuru ile kıvılcımlanmış parlamıştı. Ne demek, elbette gideceksiniz. Peki ama ne yapmak için gideceğim oraya? Sahi orada kimlerin bulunduğunu ve neler konuşulduğunu bana haber vermenizi istiyorum. Bir de adını yalnız ikimizin bileceği bir zatın kimlerle konuştuğunu öğrenmek istiyorum. Prensese bu adamın adını da söyledi. Bu adam onun ilgi ağına takılmış olan kuşkulu kişilerden biriydi. Belki de prensesi bu baloya yalnız bu adamın maskesini düşürmek için gönderiyordu, kim bilir. Balodan çıkar çıkmaz ne kadar geç olursa olsun buraya uğrayıp haber verin. Aman paşam nasıl olur? Karşıdan çıkıp buraya girdiğimi görmezler mi? Hakkınız var, yarına kadar beklemeliyim. Prenses paşanın elini sıktı. Her zamanki gibi paşanın iki güzel eli arasına düşen eli hastalığın ateşiyle yanar gibi oldu. Paşaya sağlık dileyerek ayrıldı. Prenses Mevhibe Celaleddin arabadan indiğinde hemen Ethem Paşa'nın konağının kapısına yönelmedi. Üstünü başını düzeltir gibi yaparak Madam Kasapya'nın apartmanının pencerelerine baktı. Ne alttaki çalışma odasında ne de yukarıki büyük salonda ışık vardı. Yalnız en üst katın ışıkları yanıyordu. Mustafa Kemal'in annesiyle kız kardeşi ve evlatlıkları bu katta oturuyordu. Buna göre Mustafa Kemal'in mide humması sürüp gidiyordu. Birkaç saniye ancak süren bu duraklamadan sonra büyük parmaklıklı bahçe kapısına doğru yöneldi. Konağın bütün pencerelerinden ışık taşıyordu. Bahçe ve caddede bu ışık bolluğundan nasibini alıyordu. Kapıda İtalyan askerleri ve subayları bekliyor, gelen kadınlı erkekli konukları içeri götürüyorlardı. Prenses de çok güzel giyinmiş ve bütün süslerini takmıştı. Kapıda onu karşılayan bir subay İtalyanca ve Fransızca bir sürü kompliman sözcükleriyle balo salonunun kapısına dek götürdü. Çifte kapısı ardına dek açık balo salonuna dek götürülen prensesin buradan taşan ışıklarla gözleri kamaştı. Üniformalı, üniformasız, yerli yabancı bir yığın insanın gözü bu anda kapıya çevrilmişti. Prenses alışık olduğu halde bunca gözün üzerine dikilmesinden dolayı hayli sıkıldı. Hatta utanır gibi oldu. Şundan ki erkeksiz ve yalnızdı. Hem de kendisine dikilen bu gözler arasında pek çok yabancı göz vardı. Prenses Mevhibe Celaleddin'in Pera Palas Oteli Müdürü'nün karısı Bayan Martin'den aldığı çağrı koloneli Roletto'ca biliniyordu. Çağrıyı okuyan subay kolonele bunun gelecek prenses olduğunu fısıldayınca 60 yaşlarında kır saçlı bir adam olan kolonel Roletto hemen onu saygıyla selamladı ve sonra yanına alarak salondaki bütün İtalyan subaylarıyla tanıştırdı. Bir Türk prensesinin baloya gelişi elbette ki bir önemli iş ve sürprizdi. Prenses hem tanıştırıldığı kimselerle gerektiği gibi konuşuyor hem de dikkatle konukları gözden geçiriyordu. Baloya iki Türk ailesi, birkaç Şişlili, Türk kadını ve birkaç da Türk erkeği gelmişti. Masalarda içkiler ve mezeler çok boldu. Neşe ve kahkaha tufanı buraya gelenleri tam anlamıyla felekten bir gece çalmak için geldiklerini anlatıyordu. Yandaki kapısı açık odalarda daha içten ve daha çıplak bir gece yaşandığı görülüyordu. Buradaki subaylar ve kadınlar hemen hemen gerdek odasındaki kadar serbest ve laubali saatler yaşamaktaydılar. Geç vakit masaların altında sızmış kadın ve erkek leşlerini kendi başlarına bırakarak balodan tiksintiyle ayrıldı. Caddeye çıkıp da soğuk hava ile karşılaşınca leş gibi ispirto kokusundan kurtulduğuna sevindi. Ne var ki bu kokular bütün giyneğine silmişti. Arabaya binmeden önce yine Madam Kasapya'nın karşıdaki evine baktı. Bu kez ev baştan başa karanlıktı. Saat 2'ydi. Serüvenden uzak herkes gecenin bu saatinde derin bir uykudaydı. Mustafa Kemal'in hasta halini düşündü. O da şu ara mutlaka uyanıktı. Kim bilir, belki de kendisini düşünüyordu. Prenses sonra bir arabaya bindi ve evine yollandı. Ertesi gün erkenden Mustafa Kemal'e koştu. Onun çok merakla kaldığını biliyordu. Mustafa Kemal'in yatak odasının kapısını açan emir eri onu içeri buyur ettiğinde Mustafa Kemal neredeyse dalgın yatıyordu. Ne var ki sürekli tehlikeler içinde yaşamış insanların atikliğiyle gözlerini açtı. Yatağında doğrulmaya çalıştı. Prenses arkasını yastıklarla besleyerek onu yatırı oturur bir duruma getirdi ve geceki hikayeyi olduğu gibi anlattı. Sonra karşıdaki koltuğa oturdu. Mustafa Kemal'in ateşin soldurduğu gözlerinin mavisi ara sıra kıvılcımlaşıyor ve bir yandan da ''Bunların sonu gelecek, bunların sonu gelecek'' diye mırıldanıyordu. Prenses bundan bir şey anlamıyor, bunu bayağı bir sayıklama sanıyordu. ''Nasıl gelecek paşam, bu iş nasıl olacak?'' diye soruyordu. ''Onu şimdi söyleyemem, fakat yakındır.'' Mıknatıslı Dağ. Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve doğruluktur. Ve Pit. Mustafa Kemal'in Şişli'de Madam Kasapyan'dan kiraladığı 3 katlı ev, Goethe'nin Werther'inde anlattığı mıknatısı dağa benziyordu. Gemiler bu dağa yaklaşınca hemen bütün demirden olan parçaları koparak ona doğru uçar gidermiş. Dikkat ediyor musunuz? Mıknatısı da tahtadan, çerden, çöpten şeylere dokunmaz. Salt demirleri çekermiş. Mustafa Kemal, mütarekenin korkunç bataklığında bir pırlanta gibi ışıldıyor, gerek dostları gerekse düşmanları üzerinde büyüleyici bir etki yapıyordu. Bu yüzden de düşmanları onu kaygıyla gözetleyerek ayağını kaydırmaya çalışırken, dostları da bu mıknatıslı dağın altın saçlı ve deniz gözlü sahibine demir parçaları gibi koparak seyirtiyor, onunla yapacakları dayanışmanın çok hayırlı sonuçlar vereceğini seziyorlardı. Bunların hemen hepsi de korkudan sinmiş ya da umutsuz düşmüş, aydın yığınlarının çelik dirençli temsilcileri durumundaydı. Olaylar sıklaşmaya başlamıştı. Bu yüzden mıknatısı da her gün daha çok yolcu kopup geliyordu. Ne var ki bütün bunların içinde en çok denenmiş birkaç arkadaşı Mustafa Kemal'in kafasının içindekileri gerçekleştirmekte işine en çok yarayacak olanlardı. Bir milletin kaderi üzerinde oynanacak kumarın ne korkunç sonuçlar verdiğini Enver, Talat, Cemal, Triumvirası'nın yaptıkları pek güzel gösteriyordu. Bunun içinde kumar oynamak istemiyor, sonucun tam düşündüğü gibi meydana gelmesi için en ufak belkileri de hesaplıyor, bütün stratejik ve taktik noktaları kılı kırk yararcasına düşünüyordu. Kafası gece gündüz cehennem gibi çalışıyordu. Ne yazık ki hastalıklar da birbiri peşinden onu yatağa mıhlamakta inat ediyordu. Aralık ayının bu soğuk gününde yatak odasının ılık ve kuytu havasına sığınmış, komodinin üzerindeki bir yığın İstanbul gazetesinin birini alıp birini bırakıyor, gözünden ve kulağından kaçmış küçük gibi görünen büyük olayların anası olabilecek haberleri araştırıyor, Hürriyet ve itirafçı havanın ağır gölgesiyle gazete sütunlarına abanışını üzüntüyle görüyordu. Düşmanlarla el ele vererek sözde vatanı kurtarmaya çalışanların saygısızca ve alçakça yaygaraları ve propagandaları kulakları sağır edercesine çın çın ötüp duruyordu. Üzerine bir dev gibi abanmış olan can sıkıntısını gazetelerin kağıt ve mürekkep kokuları içinde boşuna boğmaya çalışıyorsa da bunu başaramıyordu. Artık İstanbul'dan umudunu kestiğinde bütün aklı Anadolu'daydı. Orada bıraktığı kimi değerli arkadaşlarını kendisine destek olabilecek bütün askeri birlikleri ve kumandanları duygularının, aklının, tecrübesinin mantığına vuruyor ve sanki kendisini bu mübarek insan denizinin ortasına tutup bırakacak bir mucize bekliyordu. Mucizeyi insan direncinin yarattığına inananlardandı. Yine de işi kolay yanından kıvırabilmenin yolları üzerinde gece gündüz kafa patlatıyordu. Kilikya'nın civcivli havasında bırakıp geldiği çok değerli arkadaşı Ali Fuat Paşa birdenbire aklına gelmişti. Onunla tam bir anlaşma yaptığını çok iyi hatırlıyordu. Onun Mondros anaforuna kaptırmadan kurtarıp İç Anadolu'ya getireceği 20. kolordu şimdi kendisini desteklemesi gereken biricik birlikti. Ali Fuat, özü sözü bir, en eski okul ihtilal ve hapishane arkadaşlarından biriydi. Harbiye'yi beraberce bitirdikleri gibi Erkan-ı Harbiye'yi de aynı sınıfta okuyarak bitirmişler. Talih onları birçok cephelerde yine yan yana düşürmüştü. Neden hep Ali Fuat'ı düşünüyordu şu ara? Komodinin üzerindeki gümüş tabakasından bir sigara alarak yaktı. Tam bu ara kapı vuruldu ve Zübeyde Hanım'ın evlatlığı Vasfiye kapıda göründü. Mustafa Kemal gözleriyle ondan ne istediğini sordu. Ali Fuat Paşa sizi görmek istiyor efendim. Mustafa Kemal hemen battaniyeyi bir kenara fırlatarak yataktan yere atladı. Yarım röptöv şamrını gecelik entarisinin üzerine geçirerek karşıdaki konuk salonuna doğru yürüdü. Salonun kapısını açınca kendisi gibi sarışın, gök gözlü, kırmızı yüzlü, uzun boylu eski arkadaşıyla burun buruna geldi. Onun ayak seslerini tanıyan Ali Fuat Paşa daha önce kalkarak onu ayakta karşılamak istemişti. Adana'dan ayrıldıkları günden beri ancak aradan bir ay gibi bir zaman geçtiği halde ikisi de uzun yıllar birbirlerini görmemişçesine sarılıp öpüştüler. Olaylar o denli çok ve değişikti ki zamanı tıka basa dolduruyor ve bu olayların hep uğursuz ve kötü oluşu yüzünden de 24 saate sığan ruh yaşayışı üzerinde demir kalemle çizilmiş izler bırakıyor ve böylece zaman uzuyor, dakikalar ve saniyeler birkaç kat eskiyor, ihtiyarlıyordu. Hoş geldin Fuat. Rahatsız etmedim ya paşam, geçmiş olsun. Mustafa Kemal gökte ararken yerde bulduğu sevgili arkadaşının yüzüne azarlar gibi baktı. Rahatsız etmek de ne demek monşer, ben de deminden beri hep seni düşünüyordum. Bunu söyleyerek onu bir okul öğrencisi gibi elinden tuttu, karşıdaki küçük yatak odasına götürdü. Orası sıcaktı. Ne iyi ettin de geldin Fuat, öyle yalnızdım ki bugün. Ali Fuat Paşa küçük odun sobasının ısıttığı odaya girince ilk gözüne ilişen komodinin üzerindeki bir yığın İstanbul gazetesi oldu. Mustafa Kemal karyolasına çökerken arkadaşına da köşedeki koltuğu gösterdi. "Zayıf gördüm seni Fuat, hasta filan mısın?" diye sordu. Genç generalin avurtları çökmüştü. "Evet, bir aydır şu zehirli sıtma denen tropikanın pençesinde inim inim inliyorum. Bir tedavi imkanı da bulamadım. Ancak bulabildiğim birkaç kininle korunmak yolunu buldum. Fakat baktım olacağı yok, bir yandan da sizi ve İstanbul hadiselerini çok merak ettiğimden bir aylık izin alıp katmadan atladım trene. 10 gündür yollardayım. Sağ salim İstanbul'a eriştiğime şükrediyorum. Fakat siz de epeyce rahatsızsınız." Daha çoğunu söyleyemedi. Çünkü Mustafa Kemal birbirini kovalayan hastalıklar yüzünden son günlerde formundan çok düşmüştü. Avurtları adam akıllı çökmüş, gözleri çukura kaçmıştı. Bıyıkları ile bol püskürme kaşları yüzünü daha da ufaltıyordu. "Ben de," dedi, "kulağımdan rahatsızım. Çok fena ağrılar çektim. Fakat şimdi biraz hafifler gibi oldu. Ha, ne zamandan beri İstanbul'dasın?" Bunu sorarken gümüş tabakasına ona uzattı. Kendisi de bir tane aldı. İlkin çaktığı kibritle onun sigarasını yaktı. Sonra da kendisininkini. Ali Fuat Paşa sigarasından bir nefes çekti. "Daha bu sabah geldim İstanbul'a." Bu söz üzerine Mustafa Kemal belini doğrultarak dikkatle onun yüzüne baktı. Ali Fuat Paşa bu gözlerin birdenbire büyük bir sevinç ve dostlukla parladığını gördü. Gelir gelmez onun ziyaretine gelmesi onda büyük bir sevinç ve ilgi uyandırmıştı. Mustafa Kemal'in gözleri çözülmesi gereken sonsuz bir sır kaynağı gibi arkadaşının yüzüne dikilmişti. "Anadolu'dan ne haber?" "Evet, Anadolu'dan ne haber vardı?" Bunu sabahleyin Kuzguncuk'taki evlerine vardığında babası İsmail Fazıl Paşa da sormuştu. Hem de aynı sözcüklerle. Tıpkı babasına anlattığı gibi Anadolu'da son günlerde gördüklerini ona da anlattı. Kilikya'da geçen olaylar ve Adana'da birer idealdaş olarak verdikten ortaklaşa kararlara göre almış olduğu gerekli tedbirleri anlattı. Anarşi umutsuzluk içinde kaynaşan Anadolu şehirlerinin durumu üzerinde bilgi verdi. Mustafa Kemal bunları dinlerken kaşlarını çatıyordu. "Bu hiç iyi değil," diyordu. Günlük olaylardan böyle rastgele konuşurlarken Ali Fuat Paşa birdenbire önemli bir şey hatırlamıştı. "Durum size bugün akrabamız olmak üzere bulunan Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın en nüfuzlu adamlarından Mehmet Ali Bey ile konuşmalarımızı da kısaca anlatayım," dedi. "Çünkü konuşmanın bir kısmı da sizin hakkınızda geçti." Mustafa Kemal merakla "Kimdir bu Mehmet Ali Bey?" diye sordu. "Müsaade ederseniz anlatayım. İlk önce bu adam pek yakın bir gelecekte benim henüz esaretten dönen küçük kardeşim Yüzbaşı Ali'nin kayınpederi olacaktır. Onun için de Mehmet Ali Bey sık sık ailece bize gelip gidermiş. Şunu da söyleyeyim ki Mehmet Ali Bey'i ben önceleri de tanırdım, ticaretle uğraşır. Galatasaray mezunu, iyi dil bilir, zeki, sözü sohbeti yerinde bir adamdır. Aynı zamanda eski Yeniköy Belediye Reisi'ydi. İşte bu Mehmet Ali Bey bugün benim gelişim şerefine yine bize gelmiş. Babam yanlışlık yapmamam için onun şimdiki durumu hakkında açıklamada bulundu. O şimdi Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın nüfuzlu şahsiyetlerinden biri oldu. Dilini ona göre tut," dedi. "Tevfik Paşa kabinesi duruma hakim değil. Yabancıların nüfuzu gün geçtikçe artıyor. Olur olmaz şeylere karışıyorlar. Bundan cesaret alan akalliyetler de şımarıyorlar. Dolmabahçe önünde yatan İtilaf Devletleri donanması, içi kan ağlayan vatansever İstanbul halkının maneviyatını sarsmıştır. Hele Makedonya İtilaf Orduları Başkumandanı Fransız Generali Franchet Desperain'in 23 Kasım 1918'de Paris zırhlısı ile İstanbul'a gelmesi ve kendisine bir kahraman süsü vererek alayla caddelerden at üzerinde geçip Beyoğlu'ndaki Fransız sefarethanesine gitmesi, sonra da bir askere yakışmayacak bazı hareketlerde bulunarak padişahı zorla Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkarıp oraya yerleşmek istemesi, akalliyetleri büsbütün azdırmıştır. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na mensup bazı müfrit şahsiyetler ki başlarında bizzat Sultan Vahidettin'in eniştesi damat Ferit Paşa da var. Sevmedikleri veya korkup çekindikleri kimselere ittihatçıdır damgasını vurup iş başından uzaklaştırmak istiyorlar. Bu faaliyetleri memleketin nefine değil bilakis zararına, eğer bu sakin faaliyetlerini Anadolu'da elvem kıtaları başında bulunan veya vazife almak için İstanbul'a gelmiş olan genç ve güzide zabitlere de teşmil ederlerse durum daha da fenalaşacaktır," dedikten sonra babam şöyle devam etti. "Mehmet Ali Bey'e çok söyledim. Benim fikirlerimi tasvip etmekle beraber arkadaşlarına söz geçiremiyor. İşte babamla ikimiz memleket dertleri üzerinde uzun uzadıya dertleşmiştik ki Mehmet Ali Bey de çıka geldi. Anadolu'da gördüklerim hakkında babama anlattıklarımı ona da anlattım. Çok uzun bir konuşma yaptık. Mehmet Ali Bey iddiatçıları şiddetli bir dille tenkit ediyor. Fakat yine de itidali elden bırakmıyordu. Tevfik Paşa kabinesinden şikayetçiydi. Ama bir taraf bir kabineden ziyade Hürriyet ve İtilaf fırkasına dayanan bir hükümet istiyordu. O zaman işlerin daha iyi idare edileceğine kanıydı. Ben dilimin döndüğü kadar birlik ve beraberlikten bahsettim. Ancak bu sayede bir milli mukavemetin yaratılabileceğini, aksi takdirde galip devletlerin biz birbirimizi yerken esasen riayet etmedikleri mütareke hükümlerini büsbütün dinlemeyeceklerini, bizi yere vurmak için akla hayale gelmeyen taleplerin ileri sürüleceğini söyledim. Ordunun terhisi aleyhinde bulundum, sözlerimi makul karşıladı. Beraberlik elzemdir, dedi. Bir ara söz size intikal etti. Mehmet Ali Bey, sizi şahsen tanımamakla beraber hakkınızda çok şey işitmişti, iyi bir intibağı vardı. Genç, zeki, enerjik bir kumandan olduğunu söylüyorlar. Veliahtlığı sırasında zat-ı şahane ile beraber Almanya'ya seyahat ettiği için ona da yabancı değil. Siz ne düşünüyorsunuz, diye sordu. Tereddütsüz cevap verdim. Mustafa Kemal Paşa benim gerek mektebi Harbiye'de, gerekse Erkan-ı Harbiye Mektebi'nde sınıf arkadaşım idi. Harbin en karanlık ve buhranlı günlerini beraber geçirdik. Buyurduğunuz gibi zeki, enerjik, aynı zamanda memleketini seven, vatansever bir zattır. Kendisine faal bir vazife verilmesi memleketin nefinedir. Mehmet Ali Bey ufak bir tereddütten sonra şöyle sordu. Fakat iddiatçıdır diyorlar, doğru mu? Biraz evvel birlik ve beraberlikten bahsetmiştik. Bunu makul karşılamalısınız beyefendi. Evet ama adama kati teminat vermek lazımdı. Mustafa Kemal Paşa iddiatçı değildir, dedim. Harp esnasında ve hatta daha evvel Enver Paşa ile onların mücadeleleri bunu ispata kafidir zannederim. Evet, ben de işitmiştim, dedi. İşte konuşmamız hep bu mevzu üzerinde dönüp dolaşmıştı. Babam da benim tarafımdan çıktı. Oğlunun müstakbel kayınpederini beraberce ikna çalıştık. Mümkün olursa Kemal Paşa'yı size takdim etmek isterim, dedim. Pek nazik bir dille, bu benim için bir şeref olacaktır, dedi. Akşama birkaç saat daha vardı. Uykusuzdum. Babam yatıp uyumamı, dinlenmemi söyledi. Fakat bugün sizi görmeden edemeyeceğimi anladım. Hemen çektim. Sivil elbiseleri sırtıma, Kuzguncuk'tan Beşiktaş'a geçtim. Fakat İtilaf devletlerinin harp gemilerini görünce içim kan ağladı paşam. Biz demek 4 yıl bunun için dövüşmüşüz, dedim. Beşiktaş iskelesinden bir faytona bindim. Eski akaretler Maçka yolu ile doğru size geldim. Emin olunuz paşam, siz de İstanbul'da olmasaymışsınız, buranın hiç de enteresan bir yanı kalmayacakmış. 16. ayrımın sonu, sayfa 256.